Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Cihan Aydoğan'la birlikte sunduğumuz yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Program konumuza girmeden önce sizlere iletişim adreslerimizi vermek istiyorum. Dilerseniz bize Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri Facebook adresinden yazabilir. Türkiye dışından arayacaklar. Çift 0 ve artı 90'dan sonra 312 463 3419 ve 312 463 3421 numaralı telefonlardan bize sorularınızı, mesajlarınızı iletebilirsiniz. İletişim adreslerimizi de verdikten sonra sözü daha fazla uzatmadan bereket, şifa dileği ve duasıyla programımıza Diyanet İşleri Başkanlığı, Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi, Kurra Hafız, Fatih Okumuş hocamızdan Kur'an dinleyerek başlamak istiyoruz. Hocamız bugün Necm Suresi 1 ila 18. ayetleri okuyacak. Kur'an tilavetinden sonra da programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة علمه شديد القوى مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم فأوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, Müslümanların çetin bir sınav verdiği Uhud Savaşı'nın ertesi günüydü. Düşman Medine yakınlarından ayrılmıştı ama geri dönme ihtimali de yok değildi. Bu endişeden dolayı Allah Resulü Efendimiz Peygamberimiz sabah namazını kıldırdıktan hemen sonra Kureyş ordusunu takip etmek üzere toplanma emri verdi. Hazreti Bilal'e verdiği talimata göre bu gazaya yalnızca Uhud Savaşı'na katılan kimseler iştirak edebilecekti. Resulullah Efendimiz dahil olmak üzere savaştan dönenlerin neredeyse tamamı yaralıydı. Allah Resulü ile birlikte yapılacak bir seferi asla kaçırmak istemeyen bu güzide insanlar yaralı hallerini aldırmamış, tüm zorluklara rağmen Allah Resulü'nün çağrısıyla bir araya gelerek bütün varlıklarıyla her şeye hazır olduklarını bir kere daha göstermişlerdi. Hamraül Esed denilen mevkide konaklayan ordudan haberdar olan müşrikler rastladıkları kişilerle Müslümanlara tehditler gönderse de sonuçta kendileriyle karşılaşmaya cesaret edemedi. İşte o gün o güzel insanlar uğruna seve seve canlarını vermeye hazır bulundukları Rablerinden gelen övgülerle geri döndüler Medine'ye. Zira Ali İmran suresi 172. ayetinde yaralı olmalarına rağmen Hazreti Peygamber'in çağrısına uyan bu gazi kimseler için pek büyük bir mükafat olduğu bildiriliyordu. Değerli dinleyicilerimiz, ölümle burun buruna gelip yaşamanın değerini anladıktan sonra henüz savaşın yorgunluğunu üzerlerinden atmamışken, üstelik yaraları da iyileşmemişken, müminleri korkusuzca tekrar aynı maceraya atılmaya sevk eden tek şey, yüreklerindeki iman, cesaretleri ve şehadet arzusuydu. Çünkü şehitlik Allah katında eşsiz bir mertebeydi ve onlar bunun ne denli önemli olduğunu pekala biliyorlardı. Nitekim Yüce Allah kendi yolunda can veren şehitlerin ölü olarak anılmasını istemiyor, bilakis şehitlerin Rableri katında diri olduklarını ifade ediyordu. Bakara suresi 154. ayetinde. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz bilemezsiniz buyurulmaktadır Bakara suresi 154. ayetinde. İşte bu yüksek mertebeye erişmek Müslümanların her zaman temennisi olmuş. Hazreti Peygamber dahi Allah yolunda tekrar tekrar şehit olmayı arzuladığını dile getirmiştir. Ancak şehitlik Allah yolunda canını vermeye hazır bir mümin için iki güzellikten birisidir. Savaşta şehit olmayıp sağ olarak geri dönenler ise gazilikle şereflenir. İşte biz de bugünkü sohbetimizde gazilik konusunu ele almak istiyoruz. Programımıza giriş mahiyetinde yaptığımız bu açıklamalarımızdan sonra şimdi dilerseniz bir ilahi arasıyla soluklanalım. Sami Özer, "Ey dost!" diyecek. İlahi arasından sonra da konu ile ilgili soruların cevaplarıyla sohbetimize devam edeceğiz.
Senin aşkın ile yürüyelim.
Facebook, Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri sayfasına 7/24 soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
Değerli dinleyicilerimiz, sohbetimize gazi ne demektir, mükafatı nedir sorusunun cevabı ile devam ediyoruz. Gazi, gaza eden yani savaşan anlamına gelir. Savaşan ve savaştan sağ olarak dönen kişilere verilen isimdir gazi. İslam dininde hakkın yücelmesi, adalet ve doğruluğun hakim olması için hiçbir menfaat gözetmeden canla başla mücadele eden gazilere büyük değer verilmiş. Onların mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda mücadelesi her türlü amelden faziletli sayılmıştır. Zira Rablerinin rızasını arzulayarak birbirlerine kenetlenmiş olarak en değerli varlıklarını, canlarını ortaya koyan kimselerin bu hali Rahman'ı hoşnut eder. Saf suresi 4. ayetinden işte bunu öğreniyoruz. Özellikle biraz önce ifade ettiğimiz gibi Hamraul Esed'deki yiğit sahabiler gibi savaş meydanında yara aldıktan sonra bile çağrıldıklarında yine koşa koşa giden iyilik ve yardım sahibi gaziler için çok büyük mükafatın olduğu Ali İmran suresi 72. ayetinde Kur'an'da bildirilmekte. Bu açıklamalarımızdan sonra şimdi gaziliğin ahiretteki mükafatı nedir diye soran dinleyicimizin sorusuna cevap arayalım birlikte. Gaziliğin ahiretteki ödülü ne? Gazilerin savaşta aldığı yaraların Allah katında çok değerli olduğunu ifade eden Peygamberimiz onların ahiretteki halini şöyle tasvir etmiş. Allah yolunda yaralanan ve her yaralı muhakkak kıyamet gününde yarası kanayarak gelir. Kanı yine kan rengindedir ancak onun kokusu misk kokusu gibidir. Değerli dostlar, şehit olsalar da, gazi kalsalar da, Rableri katında büyük mükafatlara erişeceklerini bilen müminler, ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla her savaşta yer almaya çalışmış ve canla başla mücadele etmişlerdir. Savaştan muaf tutulmalarına rağmen Ümmü Mektum gibi engelli sahabiler dahi Allah yolunda mücadeleden geri durmamış, bu uğurda kimi zaman şiddetli soğuğa maruz kalmış, kimi zaman günlerce aç kalmışlar. Sevdiklerini gözlerinin önünde kaybetmiş, onları saracak kefen dahi bulunamamış, hatta bedenlerine isabet eden oklar da yıldırmamış onları. Hiçbir şey onları Allah yolunda olmaktan alıkoymamıştır, alıkoyamamıştır. Enes bin Nadr, Uhud'da düşmanla çarpışırken şehit düştüğünde vücudunda 80 küsür yara izi tespit edilmiştir. Sübeyr bin Avvam ise Allah Resulü ile birlikte katıldığı savaşlar sonucu yara almamış hiçbir organının bulunmadığını söyleyerek gaziliğiyle iftihar etmiştir. Ne mutlu onlara. Allah yolunda savaşa çıkan gaziler ruhlarını cennet karşılığında teslim edinceye veya sevap ve kazançla yurtlarına geri dönünceye kadar Rahman'ın koruması altındadırlar. Yüce Allah onların gönüllerine huzur ve sekineti hakim kılmış, onlara bazen düşmanı az göstermiş, bazen de onları gökten indirdiği melek ordularıyla, evet gökten indirdiği melek ordularıyla, Ali İmran 123, 24, 25, 126, Enfal 9. ayet-i kerimeler bunları söylüyor. Melek ordularla desteklemiş, gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, gerçekten iman etmiş kimselerseniz, üstün olan sizlersiniz. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, üstün olan sizlersiniz diyerek ümitlerini yeşertmiştir. Gâh kalplerinde korku salarak, gâh orduları darmadağın eden fırtınalar yollayarak, düşmanlarını aciz bırakmış, sabrederek hak yolunda mücadele etmeler halinde kendilerinden 20 kat fazla düşmana galip gelecekleri müjdesiyle onları yüreklendirmiştir Allah Teala. Bir dinleyicimiz, gazilere katkı sağlamanın, destek olmanın sevabı var mı hocam diye soruyor. Değerli dostlar, Allah yolunda böylesine mücadele veren gazilere destek olmak, onların ihtiyaçlarını gidermek son derece önemli. Peygamber Efendimiz sabırla, ihlasla, kararlılıkla savaşa devam edenlerin kul hakları dışında, kul hakları dışında tüm günahlarının bağışlanacağını bildirerek müminleri gazilere her konuda yardımcı olmaya teşvik etmiştir. Peygamber Efendimiz gaza zamanlarında müminlerin imkansızlıklarını gördüğünde gazilere, kardeşleriniz arasında malı ve akrabası olmayan kimseler var, her biriniz onlardan bir veya üç kişiyi bağrına bassın diyerek gazilere yardımcı olunmasını istemiştir. İşte bu olayı aktaran Cabir bin Abdullah, bunun üzerine ben de gazilerden 3 kişi yanıma aldım. Benim de onlar gibi kendi deveme yalnızca sıram geldiğinde binme hakkım vardı sözleriyle yaşadıkları fedakarlığı tasvir etmekte. Aynı şekilde Hazreti Osman gibi mali durumu hayli iyi olan bazı sahabiler büyük servetler harcayarak orduya gerekli malzemeler temin etmiş, herkes Peygamber Efendimiz döneminde imkanı ölçüsünde herkes üzerine düşeni yapmaya gayret etmiş. Bir dinleyicimiz de Peygamberimiz zamanında hanımların gazalardaki rolü, fonksiyonu hakkında bilgi verir misiniz diye soruyor. Peygamberimiz döneminde hanımların gazalardaki rolü. Konuyla ilgili soruların sonuncusu olarak bu sorumuzu da cevaplamak istiyorum. Peygamber Efendimiz zamanında savaşa bizzat katılmayan mümin hanımlar da ordunun yemek ve su ihtiyacını görerek gazilere hizmette bulunmuş, onların eşyalarına göz kulak olmuş, yaralıların tedavisiyle meşgul olmuş, gerektiğinde yaralananları ve şehit olanları Medine'ye sevk etmiş. Uhud Savaşı hakkında bilgi veren Enes bin Malik'in aktardığı şu manzara, hanımların savaş meydanlarındaki gayretlerini temsil eden güzel bir örnek. Ayşe annemizle Ümmü Süleym'in paçalarını sıvamış halde gördüm. Su tulumlarını sırtlarında taşıyor, sonra gazilerin ağızlarına su veriyor. Bilahare dönüp tekrar dolduruyor ve gelerek yine onlara su veriyorlardı. Zira Allah Resulü müminlere şu müjdeyi vermişti. Kim bir gazinin başını gölgelendirirse Allah da kıyamet günü onu gölgelendirir. Kim bir gaziyi başkasına muhtaç olmayacak şekilde tecihiz ederse ölünceye kadar gazi gibi sevap kazanır buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Öte yandan savaşa çıkan gazilere yardımcı olmak kadar onların geride bıraktığı ailelerini gözetmek ve mallarına sahip çıkmak da Müslümanların üzerine bir görevdir. Bunu da bu vesileyle ifade edelim. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bir ilahi arası daha verelim. Gene Sami Özer'den dinleyelim. Sami Özer bu defa bu aşk bir bahru ummandır diyecek. İlahi arasından sonra da sohbetimize sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edelim.
Sakın sen ana, iyi değildir sana. Kişi neye gülerse başa gelegan olur. Ah bu aşkın seni. Benzin solar. Bir kişi aşık olsa, aşk deryasına dalsa, o deryanın dibinde gevher bulan olur.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor. Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, kul hakkı namazı diye bir namaz var mıdır diye soruyor. Değerli dinleyicilerimiz, İslam dininde ibadetler Allah ve Resulü tarafından belirlenmiştir. Ne Kur'an'da ne de sünnette kul hakkı namazı diye bir namazdan söz edilmiştir. Böyle bir namaz yoktur. Kişinin kul hakkından kurtulmasının yolu, kul hakkından kurtulmanın yolu hak sahibine hakkını vermek ve onunla helalleşmektir. Namaz kılarak kul hakkından kurtulmamız mümkün değil. Yaptığı zulüm için de ayrıca bir zulüm söz konusuysa ortada, ayrıca Allah'a tevbe etilmelidir. Ancak kul hakkından kurtulmanın kesin yolu hak sahibine hakkın verilmesidir. Bir başka soru, teheccüd namazı nedir ve nasıl kılınır diye soruyor dinleyicimiz. Teheccüd namazı, yatsı namazını kılıp bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp gece kılınan bir nafile namaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her kim geceleyin uyanır, ailesini de uyandırır ve iki rekat namaz kılarsa Allah'ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılırlar. Başka bir hadiste, farz namazlardan sonra en faziletli namaz. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır buyurulmuş olması, gece kılınan nafile namazların gündüz kılınanlardan faziletli olduğuna işaret edilmektedir. Teheccüd namazı kılacak kişi, niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya şeklinde niyet edebilir. Teheccüd namazının 2 ila 8 rekat arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir. 2 rekat, 4 rekat, 6 rekat veya 8 rekat. Bununla birlikte dileyen kimse daha fazla da elbette kılabilir. Bu durumda 2 rekatta bir selam vermek daha faziletli olmakla birlikte 4 rekatta da selam verilebilir. Bir başka dinleyicimiz, istihare namazı nedir? Nasıl kılınır? İstihare nasıl yapılır? Diyor. İstihare, değerli dostlar, bir kimsenin yapmak istediği bir şeyin kendisi için hayırlı olup olmayacağı konusunda bir işarete kavuşmak maksadıyla yatmadan önce 2 rekat namaz kılarak Allah'a dua etmesidir istihare. İnsanlar bazen kendileri için önemli bir karar verecekleri veya bir konuda seçim yapacakları zaman dünya ve ahiret bakımından kendileri için hangisinin daha hayırlı olacağını kestiremezler. Bu tabii bir durum. Bunu anlayabilmek için de güvendiği kimselerle istişare eder ve Allah'tan yardım diler. Bu bakımdan İstihare bir bakıma yapılacak işin hayırlı olmasını, hayırlı ise gerçekleşmesini Allah'tan dilemek ve ondan tercih konusunda yardım istemek demektir. Hazreti Peygamber ashabına her işte istihareyi Kur'an'ın bir suresini öğrettiği gibi öğretmiştir. Buhari ve Ebu Davud'da geçen hadis-i şeriflere göre. İstihare namazının birinci rekatında tamam niyet ettim, istihare namazı kılmaya dedik. Birinci rekatında Fatiha'dan sonra Kafirun suresi ikinci rekatında Fatiha'dan sonra İhlas suresi okunur. Kul huvallahu ahad. Namazdan sonra istihare duası yapılır. Hazreti Peygamber istiharede şöyle dua edilmesini tavsiye etmiştir. Başka türlü de dua edilebilir. Peygamber Efendimiz şu şekilde dua edin diye tavsiyede bulunuyor. Allah'ım, senden hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, bana güç vermeni diliyorum. Senin her şeye gücün yeter. Ben ise acizim. Sen her şeyi bilensin. Bense bilmem. Allah'ım, yapmayı düşündüğüm bu iş benim dinim, hayatım, dünyam ve ahiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır ve bereketleyle. Eğer bu iş benim dinim, hayatım, dünyam ve ahiretim bakımından kötü ise onu benden, beni de o işten uzaklaştır. Hayır neredeyse, hayır neredeyse onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle ya Rabbi diye dua edebilir. İstihare namazını kıldıktan sonra birinci rekatta Fatiha'dan sonra kul ya eyyühel kafirun, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve sonra bu şekilde bu mealde bu anlamda dua ederek Allah Teala'dan yardım istenir. İbadet ve sevap işlemek gibi iyi olduğu kesin olarak bilinen ve haram ve günah gibi kötü olduğu kesin olarak bilinen, iyi olduğu kesin olarak bilinen, haram ve günah olduğu kesin olarak bilinen şeylerde, konularda istihare yapılmaz. Bunu da bu vesileyle ifade edelim. İstihare yapılmasının doğru olup olmadığında tereddüt edilen şeylerde yapılır. Yani yapsam mı yapmasam mı diye tereddüt ediyorsunuz. İşte öyle konularda istihare yapılır. Yoksa haram olduğunu biliyorsunuz, istihare yapamazsınız. Helal olduğu kesin belli, istihare yapılmaz. İki arada bir derede kalmak tabiri var ya, öyle durumlarda istihare yapılır. Hayırlı olup olmadığını kestiremiyorsunuz ya, tereddüdünüz var ya, işte o zaman istihare yapılır. İstihareden sonra insanın gönlüne bir açıklık gelir ve ilk defa kalbe doğan şeyin hayırlı olduğu kabul edilerek ona göre hareket edilir. Rabbim hepinizin gönlünün muradını versin inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, bu sorumuzun cevabı ile bir programımızın daha, bir sohbetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar görüşmek, buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.